Evet kardeşler, hepinize esenlik olsun. Bugün de Rabbin evinde sizinle birlikteyim. Ve uzun bir zaman oldu aslında Konya altına gelmeyeli. Hem benim diğer işimden dolayı, Türkiye Protestan Kiliseleri Birliği'nin işlerinden dolayı başka yerlere, doğuya ve Norveç'e gitmek zorunda kaldım. Ondan dolayı hem de Lara'ya biraz daha fazla odaklandığım için yani artık biraz ara ara geliyorum ama bundan sonra gene düzene giriyor. Yani her üç haftada bir buradayım Rab dilerse. Ve kilise olarak yeni bir seriye başlayacağız. Ve gerçekten bu seri konusunda ben çok heyecanlıyım. Özellikle Samuel bölümünü, 1. Samuel ve 2. Samuel bölümünü bu önümüzdeki artık bir sene mi olur, iki sene mi olur? Bu dönemde size vaaz etmek istiyorum. Gerçekten Samuel bölümüne baktığımız zaman eski antlaşmada Tanrı'nın bugünkü halkına konuşacağı orada çok anlamlı, çok derin bir öğreti var. Ve bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Beni çok heyecanlandıran bir bölüm. O yüzden seri bir vaaz olarak Samuel bölümünden gideceğiz. Ama Samuel bölümüne girmeden önce Samuel'in bağlamına bir bakacağız. Yani onun bağlamında nedir? Aslında Hakimler dönemi dediğimiz eski antlaşmaya baktığımız zaman Hakimler bölümüdür. Ve Hakimler bölümü aslında Hakimler bölümü dediğimiz zaman hepimizin aklına belki çok böyle cesaret verici hikayeler gelebilir değil mi? Yani çocuklara özellikle çocuk derslerinde falan hep böyle Gideon'u, işte Deborah'yı, bunun gibi iman kahramanlarını anlattığımız için Hakimler bölümünde zannediyoruz ki Hakimler bölümü aslında böyle iman adamlarının yani başarılarıyla iman adamlarının Tanrı için kazandığı zaferlerle dolu bir kitap. Aslında öyle değil, tam tersi. Hakimler bölümüne baktığınız zaman Hakimler bölümü bugün günümüzde Türk dizisi olabilecek bir bölüm. Yani gerçekten içinde aşk var, şehvet var, ihtiras var, kıskançlık var, cinayet var, yolsuzluk var, adam öldürme var. Ne ararsanız, nasıl bir pislik ararsanız Hakimler bölümünün içerisinde yani kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Ve Hakimler bölümünün gerçekten içinde yani çok ciddi günahların olduğunu görüyoruz. Yani bazen insanlar diyor ki, bazı insanlar, kutsal kitabı bilmeyen insanlar, kutsal kitabın nasıl bize vahiy olarak aktarıldığını bilmeyen insanlar kutsal kitabı okuduklarında diyorlar ki ya böyle kitap mı olur? Yani şu kitabın içeriğine bak. İçinde işte adam kadına tecavüz etmiş, işte yalan söylemiş, işte savaşlar var, işte birçok kişi birçok kişiyi öldürüyor, işte putperestlik var. Yani zina var, her şey, aradığın her şey var. Ya böyle kutsal kitap mı olur? Adı üzerinde kutsal kitap denilen şey kutsal olmalı. Yani içinde kutsallık olmalı diyorlar, tamam mı? Aslında yani kutsal kitabın Tanrı vahiysi olduğunu, sözü olduğunu, kutsal kitabın gerçekten Tanrı sözü olduğunu kanıtlıyor. Yani kutsal kitabın içerisindeki bu hikayeler. Neden? Çünkü kutsal kitap bize sadece Tanrı'nın kutsallığını gösteren bir kitap değildir. Aynı zamanda kutsal kitap bize insanın günahını ve Tanrı'dan uzaklaşan insanın içine düştüğü karanlığı en net şekilde gösterir. Yani kutsal kitabın içerisindeki o hikayelere baktığımız zaman Tanrı bunları buyurmamıştır. Tanrı bunları o halkından yaşamasını, yapmasını istememiştir. Ama halk Tanrı'nın buyruğundan, Tanrı'nın sözünden uzaklaşmaya başladığında, aslında Tanrı'yla ilişkisini kaybettiğinde onların içine düştüğü karanlığı bize çok net bir şekilde gösterir. Kutsal kitap sadece iyi olan şeyleri göstermez. Aynı zamanda kötü olan şeyleri de gösterir ki biz gerçekten o kötü olan şeylerden ne yapabilelim? Ders çıkartabilelim. Çünkü Korintler bölümüne baktığımız zaman Korintler bölümünde Paulus diyor ki bu olaylar diyor o atalarınızın başına geldi. Bu çağın sonuna ulaşmış olan bizlere ders olsun diye diyor yazıya geçirildi. Dolayısıyla biz kutsal kitapta aynı zamanda neyi görebiliriz? İnsanın yüreğinin kirliliğinin ortaya çıkarttığı sonuçları görebiliriz ki Hakimler bölümünde bunu çok net ve net bir şekilde görebiliriz. Korkunç birçok günahları burada, insanın günahını burada görebiliriz. Aslında bu çok da bize yabancı değil, değil mi? Yani zaman değişiyor, yerler değişiyor, kişiler değişiyor. Ama yapılanlar, gördüklerimiz aynı şeyler değil mi? 3000 yıl önce yazılmış olan bu kitapta ne yazıyorsa bugün biz aynılarını ne yapıyoruz? Yaşadığımız dünyada, yaşadığımız ülke, toplumlar içerisinde görüyoruz. Yani bugün haberlere baktığımızda, haberleri açtığımızda, yani çocuk cinayetleri, çocuk tacizleri, tecavüzleri, kadın tacizleri, tecavüzleri, yolsuzluklar, putperestlik, yani haksızlık, yani her yerde, yani bir kargaşa, her yerde bir kaos değil mi? Yani aslında yani biz bunu günümüze baktığımız zaman da net bir şekilde görebiliriz. Vaizin dediği gibi kutsal kitapta ne diyor? Güneşin altında diyor artık yeni bir şey yok. Yani güneşin altında yeni bir şey yok. O yüzden diyor sen diyor bütün bunların peşinde koşturacağına Rabbin olan, Tanrın olan, kutsal olan Yahve'ye koş. Yani bu gerçekten vaizin bize verdiği en büyük mesajlardan birisidir. Günümüzde bunu görüyoruz. Ve bu mesajı kutsal kitap boyunca görüyoruz. Hakimler bölümüne baktığımız zaman Hakimler bölümü yani bize bunu çok net bir şekilde gösteriyor. Hakimler bölümü aslında Yeşu'nun ölümüyle başlayan bir bölümdür. Ama onun öncesine baktığımızda Tanrı ne yapıyor? Aslında Tanrı halkı için çok büyük şeyler yapıyor değil mi? Gerek Musa'nın dönemine, gerek Yeşu'nun dönemine baktığımız zaman Tanrı ne yaptı? Halkını Mısır'dan çıkarttı. Onlar o köleliğin içerisinde acı çekerken ve o ambargonun altında yaşarken ve onları yani bir köle gibi Mısırlılar çalıştırırken, köle bir halkken Tanrı ne yapıyor? Onları o Mısır'dan güçlü eliyle, mucizeleriyle çıkartıyor ve onları yani bir iman yolculuğuna çıkararak vaat edilen topraklara doğru yönlendiriyor. Ve bu yolculuk boyunca ne görüyoruz? Tanrı'nın halkına olan sadakatini, bağlılığını ve Tanrı'nın gerçekten yani halkına ne kadar büyük sağlayışlar, mucizeler gösterdiğini değil mi? Yani onların ihtiyaçlarını karşıladı, gökten man sağladı, kayadan su çıkarttı, düşmanları onları yok etmek istediklerinde girdikleri savaşta onlara zafer verdi. Ve aynı zamanda onları ne yaptı? Süt ve bal akan o vaat edilen topraklara getirdi. Her ne kadar Musa o vaat edilen topraklara giremediyse de Musa'dan sonra Yeşu aracılığıyla ne yaptı? İsrail halkı o vaat edilen topraklara girdiler. Artık o sıkıntılar, o çektikleri sorunlar geride kaldıydı çölde. Ve vaat edilen topraklara girdiklerinde Tanrı'ya gerçekten uygun bir hayat yaşamak yerine ne yapmak istediler? Onlar kendi kafalarına göre yaşamak istediler değil mi? Yani oysaki Tanrı onlara kendi yapmadıkları evlerde yaşamalarını sağladı. Kendi dikmedikleri ağaçların, sebzelerin, meyvelerini, sebzelerini yemeyi sağladı. Onları bereketlerle donattı. Ama onlar bu bereketin, bu zenginliğin, bu esenliğin Tanrı'dan geldiğini unutarak Tanrı'ya karşı aslında itaatsiz bir şekilde yaşamaya başladılar. Ve Hakimler bölümüne baktığımız zaman orada Yeşu onların lideriydi ama Yeşu'nun ölümünden sonra İsrail halkı yani bir liderlik kaosuna düştü, değil mi? Ve özellikle o dönemler yaklaşık 350 yıl sürmüş olan ta hakimlerin sonundan Samuel'in başlarına kadar olan bir dönemdi. Ve bu dönemde İsrail halkı oymak oymak aslında karışık bir şekilde, dağınık bir şekilde yaşıyordu. Ve bir federasyon gibiydi. Yani merkezi bir yönetimi yoktu. Ve daha çok o yüzden de o oymaklar, İsrail'in o 12 oymağı yaşadıkları bölgelerde ne yaptılar? Kendi kafalarına göre yönetmeye, kendi kafalarına göre yaşamaya başladılar. Yani bir birlik yoktu aralarında. Oymakların arasında bir birlik yoktu. Herkes kendi çıkarı doğrultusunda yaşıyordu. Tapınak vardı ama yavaş yavaş insanlar tapınaklardan uzaklaşmaya ve kendi yaptıkları aslında putlara yönelmeye başladılardı. Ve o dönemi en güzel bir şekilde özetleyen, o dönemin ruhunu, halini bize gösteren Hakimlerin en son bölümündeki ayettir. Diyor ki o ayette, herkes kendi gözünde doğru olanı yaptı. Herkes, başka bir çeviride, kendi yüreğine göre yaşadı. Çok harika bir özet Hakimler bölümünü. Düşünsenize, herkes kendi yüreğine göre yaşamaya başlarsa, herkes kendi gözünde doğru olanı yapmaya başlarsa ne olur? Hiç düşündünüz mü bunu? Hatırlıyorum, yıllar önce adamın biri geldi ve ben onunla müjdeyi paylaştım kale içinde. Ve onunla müjdeyi paylaştıktan sonra adam, ya dedi, böyle dedi, saçma sapan dedi, kurallarla dedi, işte böyle dini şeylerle dedi, insanları yani kandırmayı bırakın ya dedi, bırakın da insanlar dedi kendi yüreklerine göre yaşasınlar. Yani adamın bana söylediği söz buydu. Bırakın da insanlar, yani böyle saçma sapan Tanrı sözünü, yasasını öğretmek yerine, bırakın kendi yüreklerine göre yaşasınlar dedi. Adam gittikten sonra şöyle bir düşündüm, dedim ki ya gerçekten insanlar Tanrı'nın sözüne göre değil de kendi yüreklerine göre yaşamaya başlarsa ne olur? İşte Hakimler dönemi bunun en güzel örneğidir. Günümüzde de bunun en güzel örneğidir, değil mi? Şimdi insanlar ne yapıyorlar? Diyorlar ki bu benim hayatım, bu benim isteğim, bu benim arzum, bu benim hedefim. Hiç kimse benim hayatıma karışamaz. Kimsenin benim hayatıma karışmaya hakkı yok. Ben kendi isteğimi yaparım. Yani bu düşünce ne yapıyor? Bugün de aslında yani birçok toplumu yani zayıflatmaya, yıkmaya, hatta aileleri bile parçalamaya başlıyor, değil mi? Yani Hakimler kitabında aslında baktığımız zaman bir döngü var. Sürekli böyle dönüp dolaşıp aynı yerlere geliyoruz. Hakimler bölümünü okuduğunuzda. Yani orada sürekli tekrarlanan bir ifade var. Diyor ki, yani birçok ayette, oraya ben sadece 5 tanesini yazdım. O ayetlere baktığınız zaman göreceksiniz. İsrail halkı diyor, Rabbin gözünde yine kötü olanı yaptı. Yani sürekli bu ayeti görebilirsiniz. İsrail halkı yine Tanrı'nın gözünde kötü olanı yaptı. Yani halk Rabbi terk ediyor, putlara yöneliyor, yaşamlarına bir kaos giriyor, sıkıntılar, zorluklar girmeye başlıyor. Düşman ülkeler onları tehdit etmeye başlıyor ve o zaman ne yapıyorlar? Bir yönetici, bir hakim aracılığıyla, Tanrı'nın ortaya çıkarttığı bir lider aracılığıyla tekrar böyle Tanrı'daki bereketlerin Tanrı ile ilişkinin ne kadar önemli olduğunu fark edip tekrar yüzlerini Tanrı'ya dönüyorlar, tövbe ediyorlar ve Tanrı onları bağışlıyor, merhamet ediyor, lütuf gösteriyor. Ondan sonra bir bakıyoruz, yani birkaç bölüm sonra gene aynı ayet karşımızda. İsrail halkı Tanrı'nın gözünde yine kötü olanı yaptı. Bir düzeliyorlar, bir bozuluyorlar. Bir düzeliyorlar, bir bozuluyorlar. Yani sürekli bu döngüyü Hakimler kitabı içerisinde görebiliyoruz. Aslında bu döngü bize insanın yüreğini, Tanrı ile olan ilişkisini gösteriyor değil mi? Nedir o? Tanrı'nın sözüne sadık yaşamamak. Yani Tanrı'nın sözüne karşı gelmek. Kendi düşüncemizi, kendi isteğimizi, yani Tanrı'nın bizim için olan isteğinden daha iyi görme eğilimi. Ve o yüzden ne yapıyor? Halk Tanrı'dan uzaklaşmaya başlıyor. Tanrı'dan uzaklaşmaya başlıyor. Ve bu döngüyü sürekli orada görebiliyoruz. Ama aynı zamanda neyi görüyoruz? Orada Tanrı halkı Tanrı'ya itaatsizlik edip ondan uzaklaşmaya başladığında Tanrı o kadar merhametli bir Tanrı ki gerçekten, yani yargı getiriyor. Yani bu halkı içinde bulunduğu durumun onlar için ne kadar kötü olduğunu göstermek ve tekrar yüzlerini kendisine çevirmek ve onlara tekrar şifa vermek için yargı gönderiyor. Oraya baktığımız zaman özellikle farklı ulusları İsrail'i yargılamak için kullandığını görüyoruz. Ama şunu da görüyoruz ki halk ne zaman tövbe etse, ne zaman o putlarını bırakıp Tanrı'ya yönelse, Tanrı kucağını açmış bir şekilde tekrar onları ne yapıyor? Bağrına basıyor. Tıpkı tavuk hani civcivlerini nasıl böyle kanatları altına alırsa, Tanrı da halkını ne yapıyor? Kanatları altına almaya çalışıyor. Yani bu hakimler döneminde gördüğümüz en önemli şeylerden birisi şu. Tanrı yargıyı, yani disiplini sevgisinden dolayı aslında onların hayatında kullanıyor. Onların kendi kendilerini mahvetmemesi, daha da çok günaha ve karanlığa batmaması için Tanrı ne yapıyor? Yargıyı kullanıyor. Ama şuna dikkat edin. Tanrı kutsal kitapta, yani ne zaman halkına bir yargı getirecek olsa, o yargı gelmeden önce muhakkak ne var? Bir kapı var değil mi? Açılmış bir kapı var. O yargıdan kaçmak için, o yargıdan kurtulmak için, yani o yargıyı üzerlerine gelmemesi için açılmış bir kapı var. Yani bunu ta yaratılıştan beri görüyoruz. Yani Nuh'a baktığımız zaman değil mi? Tanrı dünyayı yargılayacağını söylüyor ama ne yapıyor? Bir gemi inşa ediyor ve inananların kurtulması için. Yani bir kapı her zaman açık. Tanrı'nın adaleti aslında böyledir. Tanrı hiçbir zaman yargılamaktan, cezalandırmaktan hoşlanan bir Tanrı değil. Tanrı aslında Hezekiel'e baktığımız zaman ne görüyoruz? Tanrı günahkarın diyor günahlı yolunda ölmesinden zevk duyan bir Tanrı değildir. Tam tersine diyor günahkarın diyor günahlı yolundan dönmesinden diyor hoşnut kalır, zevk alır diyor. Yani her zaman bir kapı var. Her zaman kurtarmak için bir kapı var. Ama halk ne yapıyor? Sürekli putperestliğe yöneliyor. Sürekli başka ulusların tanrılarına yöneliyorlar. John Calvin'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki insan yüreği put fabrikasıdır. Tanrı'nın sözü ve ruhu sürekli bizi gerçek Tanrı'ya yöneltmedikçe
her zaman başka tanrılar üretiriz diyor. Ve gerçekten de çok doğru. İnsan yüreği bir put fabrikası gibi. Bazen biz de hissediyoruz değil mi? Ya bundan kurtulduk diyoruz. Sonra bir bakıyoruz başka bir put çıkıyor. Ondan kurtuluyoruz sonra bir bakıyoruz başka bir put çıkıyor. Yani sürekli bir üretim var içeride. Ve sürekli ne görüyoruz? Tanrı'nın halkı tavizler vermeye başlıyor. Ve aslında o karanlık günahın ne kadar derin ve ciddi sonuçlar oluşturduğunu aslında o küçük küçük verilen tavizler başlatıyor biliyor musunuz? Ya işte diğer uluslardan kız alıp verelim ne önemi var? İşte aha bak onların bu töreleri uygunmuş. Onları da yaşayalım, uygulayalım ya da onlara da izin verelim ya da şunu da yapalım ya da bunu da yapalım. Bir şey olmaz, sıkıntı değil. Öyle küçük küçük tavizlerle yani ne yaptılar? Aslında Tanrı'nın halkı konumundan uzaklaştılar. Yani o tavizleri aslında büyük kalın bir halata benzetiyoruz. Biliyorsunuz o halatları yani gemileri bile limanda tutan halatlardır. Yani o koskoca gemiyi bile yani limandan ayrılmaması için o limanda güvenli bir şekilde tutan halatlar var ya. O halatlar baktığınız zaman küçük küçük iplerden oluşur. Yani düşünün o küçük küçük ipleri teker teker kestiğinizde ne yapıyor? Halat zayıflamaya başlıyor. Aynı şekilde İsrail halkı da küçük tavizler vermeye başladığında daha sonra bir bakıyorsunuz ki gemi limandan uzaklaşmış. Yani halk Tanrı'dan uzaklaşmış ve birçok sıkıntıların içerisine girmiş. Ama her seferinde Tanrı ne yapıyor? Tekrar elini uzatıyor. Tekrar bir köprü inşa ediyor. Geçenlerde bir hikaye okumuştum. Tayland'da yani bir şehirde bir ırmak gibi bir yer var. Ve ne zaman çok şiddetli yağmurlar yağmaya başlasa o ırmak taşmaya başlıyor. Ve yapılan bir köprü var. O köprüyü sürekli yıkıyor. Ve o köprüyü tam 23 kez inşa etmiş halk. Bakın 23 kez o köprüyü inşa etmiş. Neden? Çünkü o köprü olmazsa bu taraftaki halkın ihtiyaçları karşılanamaz. O köprü olmazsa buradaki halk mahvolur gider. Ve Tanrı da aslında halkına yaptığı şey bu. Defalarca halk işlediği günahlarla o köprüyü yıkıyor ama Tanrı tekrar inşa ediyor. Neden? Çünkü o köprü olmadan, o ilişki olmadan yani o halkın ayakta kalabilmesi mümkün değildir. Tanrı halkının başarısızlıklarına, günahına rağmen sürekli bağışlayan, merhamet eden, onları lütfuyla kurtaran, kendi günahları içerisinde onları terk eden bir Tanrı değildir. Ve Hakimler kitabı yani gerçekten bunu bize gösteriyor ki herkes kendi gözünde doğru olanı yaptı. Yani Tanrı'nın yasasından uzaklaşmak yani bizi felakete götürür. Günah belki zevk verebilir ama faturasını ne yapar? Her zaman Tanrı'nın kutsallığı keser. Ve R.C. Sproul'un çok güzel bir sözü var. Diyor ki kutsallık Tanrı'nın halkının en büyük ayrıcalığıdır. Ama halk kutsallığı kaybettiğinde her şeyi kaybeder. Gerçekten bizim en büyük ayrıcalığımız nedir? Kutsallık değil mi? Çünkü Tanrı bize ne dedi? İsrail halkına dediğinin aynısını. Yani kutsal olun çünkü ben Allah'ınız Rab kutsalım. Yani bizi diğer uluslardan ayırt edecek tek bir özellik varsa Tanrı'nın çağrılmış kutsalları olarak yaşamaktır. Eğer o kutsallığı kaybediyorsak o zaman ne yapıyoruz? Aslında her şeyi kaybediyoruz. Ve bugün bizim için bu hakimler bölümünün anlamı nedir? Birincisi, yani Tanrı'nın gücü, yani adaleti. İsrail yenildi çünkü Tanrı adildi. Çünkü Tanrı günaha göz yummadı ve Tanrı kendisini de böyle tanıtan bir Tanrı değil mi? Yani günaha göz yuman bir Tanrımız yok. Mevzu bahis günah olduğu zaman Tanrı günahı hoş göremez. Hem günahta yaşayıp hem de Tanrı'yla ilişkimizi sürdürebilmemiz yani mümkün değildir. Tövbe etmediğimiz sürece, Tanrı'ya dönmediğimiz sürece Tanrı'dan bizi bereketlemesini beklemek yani doğru değildir. Ama ne zaman tövbe de ederse halk, Tanrı lütfunu gösterir. Adalet var ama adaletin karşısında lütuf da var. Ve kendi gözümüzde doğru olanı yapmak bize her zaman yıkım getirir. Bugün biz de yani Tanrı'nın yasasının iyiliğinin farkında mıyız? Tanrı'nın buyruklarının, sözünün ne kadar hayatımız için doğru olduğunun, ışık olduğunun, tuz olduğunun ve bizi esenliğe ve bizi kutsallığa yönlendirecek yol olduğunun gerçekten farkında mıyız? Tanrı'nın sözüne bağlı hayatlar yaşıyor muyuz? Yoksa Tanrı'nın sözünden bizler de tavizler veriyor muyuz? Tavizin tehlikesi gerçekten çok ciddidir. Çünkü taviz vermeye başladığımız zaman içinde bulunduğumuz karanlık daha da derinleşmeye başlar. Çok sevdiğim bir teoloğun sözü diyor ki, şeytana diyor parmağını verdiğinde diyor tutar, sonra diyor elini tutar, sonra kolunu tutar, sonra bir bakmışın ki bütün bedenine sahip olur. Bazen en küçük tavizler bile Tanrı sözünden verebileceğimiz bizi çok ciddi sonuçların içerisine sokabilir. O yüzden bu şekilde düşünmemek lazım. Yani halkın verdiği tavizlere baktığınız zaman gerçekten bunların ne kadar ciddi tavizler olduğunu görebilirsiniz. Bakın bu ayetlerde hepsini okumayacağım ama orada var, yani bülteninizde de var referansları. Yani Hakimler kitabında hep bunu görüyoruz. Yani halk ne yapıyor? Diğer uluslar gibi yaşamaya başlıyor. Hayatlarımız onlarınki gibi olsun istiyorlar. Onların törelerine, onların adetlerine, onların geleneklerine, onların yaptıklarına, yani böyle nasıl çok istekli bir şekilde yaklaşıyorlar. Tanrı'nın buyruğu bu. Yani diğer uluslarla diyor antlaşma yapmayacaksınız, onların sunaklarını yıkacaksınız. Ama siz diyor benim sözümü dinlemediniz. Bundan böyle onları önünüzden kovmayacağım. Yanınızda kalacaklar. İlahları da size tuzak olacak. Diğer bir taraftan Tanrı onlara dedi ki bu halkları yani Hititleri, Amonları, Perizleri, Hivlileri, Yesuvları aranızdan kovun ve onlardan kesinlikle kız alıp vermeyin. Çünkü onların la yapacağınız evlilikler onların da putlarını sizin halkınızın içerisine sokacak dedi. Ama onlar ne yaptılar? Başka uluslardan kızlarla evlendiler ve daha sonra görüyoruz ki onların ilahları da yani İsrail'in içerisine girmeye başladı. İsrailliler Baallara, Aştoratlulara, Aram'ın, Sidon'un, Moab'ın, Amonluların, Filistinlilerin ilahlarına tapınmaya başladılar. Ve bunu kendileri istediler. Hemen Samuel bölümünün başında da göreceğiz. Orada da halk Tanrı'dan, Samuel'den bir şey istiyor. Diyor ki bize diğer uluslarda olduğu gibi bir kral ata. Aslında o zamana kadar onlara krallık yapan Tanrı, yönlendiren Tanrı ama onlar ne yapıyorlar? Biz de diğer uluslara benzemek istiyoruz. Biz de diğer uluslar gibi olalım. Bizim de diğer uluslar gibi şunumuz olsun, bunumuz olsun, yöneten bir kralımız olsun vesaire. Aslında ne kadar ne istediklerinin farkında değiller, değil mi? Ve bazen biliyor musunuz, Tanrı'nın bize verebileceği en büyük ceza aslında bizi kendi arzularımıza ve isteklerimize terk etmesidir. Tanrı'nın bize verebileceği en büyük ceza budur. Yani bizi kendi isteğimize terk etmesi, istediğimiz şeyi bize vermesi aslında bize verebileceği en büyük ceza. Ama biz onu aslında ne yapıyoruz? Bazen bir yargı gibi, Tanrı'nın bizi sevmediğini düşündüğümüz için bize vermediğini düşünüyoruz. Oysa ki Tanrı bazen bizi korumak için yapıyor. Yani bugün peki biz, yani kilise olarak, yani bu tavizleri veriyor muyuz? Ya da bireysel olarak, yani bu tavizleri veriyor muyuz? Yani birçok bugün günümüze baktığımız zaman kiliselerin içerisine kadar giren, yani gerçekten tehlikeli durumlar var kardeşler. Yani dikkat etmemiz lazım. Kilisenin içerisine giren, hayatlarımıza giren, ailelerimize giren çok ciddi şeyler var. Yani İsa bizi dünyaya gönderdi, değil mi? Yuhanna 15. bölüm 17. bölüme kadar okuduğumuzda İsa ne diyor? Ben onları diyor dünyaya gönderiyorum diyor. Yani İsa bizi dünyaya gönderdi. Her yere gitmeliyiz. Ama ışık olmak için Tanrı'nın sözünü, buyruklarını, Tanrı'nın isteğini yerine getirip duyurmak ve onları Rabbin egemenliğine çekmek için. Ama dünyanın bizim hayatlarımıza girmesine izin veremeyiz. Bu çok tehlikeli. İkisi birbirinden çok ayrıdır, biliyor musunuz? Birisi neye benzer bu? Yani denizde olduğunuzu düşünün. Yüzmek için ya da balık tutmak için açılmışsınız. Bayağı da açılmışsınız kayıkla. Çok güzel bir manzara, değil mi? Güneşli bir hava. Yani oltanızı atıyorsunuz, balık tutuyorsunuz. Zevkli bir zaman geçiriyorsunuz. Yani kayık suyun üzerinde olduğu sürece çok zevk verir, değil mi? Ama su kayığın içerisine girmeye başladığı zaman aynı zevki, aynı düşünceyi, aynı duyguları hissedebilir misiniz? Su kayığın içerisine girmeye başladığı zaman paniklersiniz, korkarsınız, değil mi? Çünkü o iyi bir şey değil. Kayığın suyun üzerinde olması güzel bir şey ama suyun kayığın içerisine girmesi çok ciddi bir tehlikedir. Aynı şekilde kilise olarak, imanlılar olarak biz dünyada olmalıyız. Her yerde olmalıyız. Ama dünya bizim içimizde olmamalı. Dünya bizim içimize girmemeli. Çünkü o zaman işte ciddi bir sıkıntı başlar. O zaman biz de diğer insanlar gibi olmaya başlıyoruz. Ahlaki tavizler vermeye başlıyoruz ve birçok şeyi normalleştirmeye başlıyoruz. Bugün kiliselerimize baktığımız zaman evlilikleri normalleştiren insanlar var, boşanmaları normalleştiren insanlar var. Yani ya olsun ya, sıkıntı değil. Yani evleniriz, yani ayrı, anlaşamazsak ayrılırız. Yani ciddi bir şekilde Tanrı'nın yasası, Tanrı'nın sözü ne diyor? Ona sarılmamız lazım. Bugün doğru yanlış kavramları değişmeye başlıyor. Ve bu değişiklik kilisenin içerisine sızmaya başlıyor. İnsanların değerini maddi durumuna ve başarılarına göre ölçmeye başlıyor kilise. Müjdeyi Tanrı seni sanki zengin yapacak, bütün sorunlarını, bütün problemlerini bitirecek gibi duyurmaya başlıyor. Bugün bu öğretileri çok yerde duyuyoruz. Ya sen Tanrı'ya iman et, sorunun çözülecek. Tanrı'ya iman et, bak yoksulluğun kalkacak. Tanrı'ya iman et, hastalığın iyileşecek. Tanrı'ya iman et, işte şu olacak, bu olacak. Refah teolojisi kilisenin içerisine girmeye başlıyor. İsa bize böyle bir müjde vermedi. İsa bize böyle bir vaat vermedi. Tabii ki Rabbin gücü, Rabbin ruhu, Rabbin Rab'be yaklaşarak dua ettiğimizde, istediğimizde Tanrı bize bazen yani şifa verir, Tanrı iyileştirir, Tanrı işte gereken ihtiyaçlarımızı karşılar. Ama Tanrı'nın böyle bir vaadi yok bunlara, bana iman ettiğin zaman bütün bunlara kavuşacaksın diye. Ve bugün bazen insanlar kiliseye tıpkı bir alışveriş merkezine gider gibi geliyorlar. Yani kiliseye geliyorum, aa bak ne güzel işte tapınma ses sistemi var, işte gitar var, piyano var, işte çocuklar için güzel bir program var, şu var, bu var. Yani kiliseye, artık kilise seçmek böyle bir şey haline geldi. Ve önüne gelen kiliseler kurmaya ve önüne gelen birçok şeyler ortalığa çıkartmaya başlıyor. Ve bugün İsa'nın mesajı yani günah ve yargı konusunda da çok sulandırılıyor. Bazen kiliseler günah konusunda, yargı konusunda, tövbe konusunda konuşmak bile istemiyorlar. Eskiden bizim dönemlerimizde insanlar günah işlediklerinde onlara yaklaştığımızda yani çok ciddiye alınan bir şeydi. Şimdi yok o kadar ciddi. Ve dikkat edelim. Bazen bu düşünceler, ulusalcılık, siyasi görüşler, ideolojiler, kültürler ne yapıyor? Tanrı'daki kimliğimizin önüne geçmeye başlıyor. Ve kutsallık yerine popülerlik üretmeye başlıyoruz. İnsanları rahatsız etmeyelim. Aman şimdi gideceğiz, söyleyeceğiz. Ya belki papaz oluruz. Yani papaz olmak da nasıl bir şeyse, değil mi? Yani dikkat edelim gerçekten. Tavizler vermeye başladığımızda bugün kilise neyin yanında duruyor? Yoksullar, mülteciler, mazlumlar konusunda yani hiç konuşamayan kiliseler var. Yani dışlanmamak için, toplumdan dışlanmamak için, kiliseye gelen insanların ayrılmaması için kiliseden, yani günah konusunda, taviz konusunda hiç konuşamayan kiliseler var. Ve biz bu tavizleri vermeye başladığımızda işte o zaman hayat gerçekten çok farklı bir hale gelir. Yani bunları atlamışım. Ama İsa bize ne öğretiyor? İsa'nın uyarısı nedir? Yani bugün bize diyor ki beni takip etmek isteyen çarmıhını yüklenip beni izlesin değil mi? Çarmıhını yüklenip beni izlesin. Çarmıh ne demektir? Acıdır, reddediliştir, küfürdür. Çarmıh nedir? Yani Tanrı'nın kutsallığında yürümektir. Çünkü o kutsallıkta yürümeye başladığınız zaman dünya sizi reddetmeye başlar. Ve bu çarmıhı taşıyan sadece siz değilsiniz. Yani sizin gibi, benim gibi birçok kişi bu çarmıhı taşıyor. Ve bu çarmıhı taşımadan olmuyor. Çünkü İsa bunu söyledi. İsa kendisi o çarmıhı taşıdıysa biz de o çarmıhı taşıyacağız bireysel olarak. O çarmıh ne kadar ağır da olsa, ne kadar zor da olsa sonunda onun çok büyük bir bereket var. O yüzden o çarmıhı taşımalıyız. Ama bazen ne yapıyoruz? Şikayet ediyoruz çarmıhın ağırlığından. Ve bazı hayatımızdaki şeylerden. Ve o zaman ne yapıyoruz? Taviz vermeye başlıyoruz değil mi? Ağır geldiği için kesmeye başlıyoruz. Çarmıhı küçültmeye başlıyoruz. Ya bu bana çok ağır. Dur ucundan az bir şey keseyim. O zaman biraz daha hafifler. Yani diğerleri o çarmıhı taşırken biz rahat bir şekilde yürümek istiyoruz. Ve sonra başka tavizler. Biraz daha keseyim, biraz daha keseyim ve çarmıhı daha böyle kolay taşınır hale getirmeye başlıyoruz. Tavizler vererek. Ve sonra bakıyoruz ki hani böyle Tanrı sanki o şekilde bizden hoşnut oluyormuş gibi yürüyoruz. Ve diğerleri o ağır çarmıhı taşırken lay lay lon bir Hristiyan hayatının bizi kurtaracağını zannediyoruz. Ama nereye kadar? Ta ki bu şeye gelene kadar. Ve bazen verdiğimiz o kestiğimiz o çarmıhlar, o tavizler yani bizi karşı tarafa geçirememeyebilir. O yüzden İsa diyor ki çarmıhınızı taşıyın. O yüzden İsa diyor ki o çarmıh gerçekten sizi kurtaracak olandır. Yani Hakimler kitabı kardeşler bugün bize insanın yüreğini gösterir ve bize bir uyarı verir. Uyarı da nedir? İnsanın bütün dünyayı kazanıp da canını yitirmesi neye yarar? Gerek bireysel olarak, gerek ailemizde, gerekse kilisemizde, yani Hakimler dönemini yaşamamak için 3000 yıl önce yaşamış bu kitaptan gelin ders alalım ve bugün hayatlarımıza bakalım. Tanrı'nın ışığında, Tanrı'nın sözünde olmayan hayatımda ne var? Hayatımda nasıl putlar var benim çıkarıp atmam gereken? Ya da diğer insanlara benzer bir şekilde yaşamak için hayatımda ne gibi tavizler veriyorum? Çarmıhı daha hafifleştirmek için ne gibi tavizler veriyorum? Bunlara bakalım. Çünkü Mesih bizim kurtarıcımızdır. Ama aynı zamanda Mesih bizim yargıcımız da olacaktır. Kutsal Kitap öyle diyor. Yıllar önce Kaliforniya'da yaşanmış gerçek bir hikaye. Adam sahilde içiyor, sarhoş denize giriyor. Ve denize girdiği zaman dalga akıntısı onu çekmeye başladığında boğulmaya başlıyor. Ve hemen birisi denize atlıyor. Ve adamı zar zor kıyıya getiriyor ve hayatını kurtarıyor. Ve yıllar sonra adam, yani işlediği bir suçtan dolayı mahkemede yargıcın karşısına çıkıyor. Sonra adam bir bakıyor ki yargıç aslında o gün onun hayatını denizde kurtaran yargıç. Ve yargıca diyor ki, efendim beni tanıdınız mı diyor. Yok diyor, tanıyamadım. Ya diyor, siz diyor işte şu zamanda diyor benim hayatımı denizde boğulmak üzereyken kurtardınız. O zaman yargıç ona diyor ki evet diyor, o zaman diyor belki senin kurtarıcındım ama bugün senin karşısında yargıcım. Yani Mesih bizim kurtarıcımızdır. Ama bir gün bizim karşımızda aynı zamanda bir yargıç olarak da duracaktır. Ve Mesih'in yargı kürsüsü önünde durduğumuzda, yani biz o çarmıhı nasıl taşıdığımızı ve bu dünyadaki hayatımızı nasıl yaşadığımızı ona nasıl ifade edeceğiz? O yüzden gelin kardeşler, sadık bir şekilde, yani Tanrı'nın sözünde, onun çağrısına uygun bir şekilde duralım. Ve Tanrı'nın sözünden ve Tanrı'nın isteğinden tavizler vermeden gerçekten Rabbin yasasına ve sözüne uygun bir şekilde hayatlarımıza bakalım. Amin.